Ayrım 11. Neden öldürüldüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 140. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert. Abimin yurtseverliği canına mal oldu. Bize Bedrettin Cömert'in çocukluğunu anlatır mısınız? Abimle aramızda 5 yaş vardı. Çok yaramaz bir çocuktu. Hatta eskiden bilirsiniz mahallelerdeki kadınlar çıkrıkla ip eğirirlerdi. Bedrettin mahalleyi dolaşır, bütün kadınların iplerini koparır ve kaçardı. Taş atar, altında durur. Derler ya, işte öyle bir çocuktu. Kafasında birçok yara bere ile eve gelirdi. Ailemiz mahallede sevilen bir aileydi. Dedem müftüydü. Lütfizade'nin torunu, dolayısıyla çok afilli bir çocuktu mahallede. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Başında zaman zaman yanlış şeyler anlatılıyor. İşte fakir bir ailenin çocuğuydu diye. Aksine zengin sayılabilecek bir ailenin çocuğuydu. Hatta ben hatırlıyorum. Abim küçükken pek yemek yemezdi. Babam onun için özel bir lokanta ayarlamıştı. Gitsin orada canın istediğini yesin diye. Öylesine iyiydi ailemizin durumu. Ama daha sonra babam iflas etti. İşlerini tavsiye etmek zorunda kaldı. Memuriyete atıldı. Toprak mahsulleri ofisine girdi. Daha sonra Sivas'ın Kangal ilçesinin Armağan kazasına gittik. Aile yapınız nasıldı? Ailemiz çok sevecen bir aileydi. Herkes birbiriyle beraber olmaktan çok mutlu olurdu. Yani eski bir Türk ailesiydi. Babam, dedem hepsi aynı evde otururdu. Bu büyük ailenin içinde büyüdük. Abim ortaokul 1. sınıfta okurken belge alacaktı. 1. sınıfta 2. yılıydı. Öyle bir tedirginlik vardı ki ailede. Allah'tan o yıl kıl payı sıyırdı ve sınıfını geçti. Kangal'da orta 2. sınıftayken abimin hayatında çok büyük ve çok önemli bir değişiklik oldu. Öğretmeni esprili bir şekilde "Yine mi ders çalışmadın?" gibi şeyler söylemiş, onları biraz zedeleyen bir durumla karşılaşmış galiba. Bu olay hayatında bir dönüm noktası oldu. Ondan sonra babama gelmiş, "Baba ben iftihara geçeceğim." demiş. Babam da esprili bir şekilde "Git oğlum, ne iftiharı, sen sınıfını geç yeter." demiş. Ve o yıl abim iftihara geçti. Yine o yıl devlet parasız yatılı sınavına girmiş. Bu sınavı kazanarak Sivas'a gitti. Abimle çocukluk beraberliğimiz bu yatılı sınavı kazanıncaya kadar sürdü. Edebiyata ilgisi ne zaman başladı? Hatırladığım kadarıyla edebiyata ilgisi Sivas Lisesi'nde başladı. Öğretmeni Halim Yağcıoğlu'nun abimin üstünde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ondan çok söz ederdi. Bir de yatılı oldukları için okulda çok daha fazla çalışma imkanı buluyorlardı. Okulun edebiyat faaliyetlerinde öncülük yapıyordu. Lise yıllarında Varlık Dergisi'nde şiirleri çıkardı abimin. Benim üzerinde de çok olumlu etkisi olmuştur. Benim zorunlu kitap okumamı o başlatmıştır. O kadar kitap okuyan bir insandı ki zamanını boş geçirdiğini hiç görmedim. Edebiyatçıydı, sanat tarihçisi oldu ama edebiyattan hiç kopmadı. Varlık'taki şiirleri, deneme yazıları hayatında çok önemli bir yer tutuyordu. O zamanlar Sivas Lisesi meşhur bir liseydi. Çok önemli öğrenciler yetişirdi. Babamın Kangal'dan sonra Gürün'e tayini çıktı. O zamanlar Milli Koruma Kanunu vardı. Bu kanunun da iyi malın yanında kötü malın da satın alınması gibi bir maddesi vardı. Gürün'de abim kırtasiyeye gitmiş. Sarı matematik defteri almak istemiş. Kırtasiyeci bunu alırsan bu defteri de almak zorundasın gibi bir şeyler söylemiş ona. O da çocuk aklıyla gitmiş mahkemeye şikayet etmiş onu. Gürün'ün çok önemli bir eşrafından olan bir aileyi hapse attılar. Bu olay ailemizi çok üzdü. Bizim ailenin istekleri dışında bir olaydı. Bu olaydan sonra abimin yolunu kesmeye başladılar. Babam da "Buradan gidelim de çocuğun başına bir şey gelmesin." diyerek tayinini istedi. Antalya'nın Elmalı kazasına tayin olduk. Hiç unutmam, kıştı. Gürün Sivas Karayolu da o gün ilk defa ulaşım açılıyordu. O zamana kadar karayolu yoktu. Gazete 15 günde bir gelirdi. Biz 15 gün günlük birikmiş gazeteleri okurduk. O karayolundan ilk geçen biz olduk. Abim Sivas Lisesi'nde parmakla gösterilen öğrencilerindendi. Sivas Lisesi'ni bitirince hem üniversite sınavlarına hazırlanıyor hem de geceleri bir fabrikada puantörlük yapıyordu. Türk-İtalyan Kültür Anlaşması çerçevesince açılan bir sınava girdi. Bu sınavı Türkiye'den bir tek o kazandı. Orta 1. sınıfta belge alacak çocuk, orta 2. sınıftan sonra müthiş bir performans göstermişti. Sınavı kazandıktan sonra İtalya'ya gitti. Orada 9 yıl kaldı. İtalyan dili ve edebiyatı okudu. Bu dönem içerisinde Maria Agustina ile evlendi. Çocukları oldu. Türkiye'ye dönmek istediler. Ankara'ya geldiler. Türkiye'ye geldikten sonra ilk müracaatı Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Filolojisi'ne oldu. Ancak almadılar onu. Edebiyat doktorası vardı. Tekrar İtalya'ya gitti ve sanat doktorası ile döndü. Bu doktorayla Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümüne asistan olarak girdi. Gazeteye ilan vermişlerdi. Ağabeyimi tarif eden bir ilan vermişlerdi. Onu alsınlar diye. Doçent oldum. Çok parlak bir öğretim görevlisiydi. Her zaman ön saflarda olan bir kişiydi. Ecevit hükümeti zamanında üniversitelerde soruşturma komisyonu kuruldu. 30 öğrencinin okuldan atılışı olmuş. O zamanlarda sağ-sol çatışmaları çok fazlaydı. Bu komisyonların başkanlığına getirildi. O kadar çok profesör varken neden o getirildi? Hala da merak ederim. Siz olayı nasıl öğrendiniz? Abim öldürüldüğü zaman Marmaris'te izindeydim. Çok kötü bir şekilde öğrendim. Öğlen saat 13'tü. Denize giderken yaşlı bir adam radyo dinliyor, heyecanla söyleniyordu. Ne olmuş amca dedim. Yanına yaklaştım. O zaman Bedrettin'in öldürüldüğünü öğrendim. Hayatımızda ve özellikle anne ve babanın hayatında çok önemli bir dönemeç oldu. Her zaman şunu söylerim. Bir anne baba için evladını kendisinden önce kaybetmesi çok acı ve çok zor bir durumdur. Ateş düştüğü yeri yakar derler. Gerçekten de düştüğü yeri yakıyor. Annem ve babam bunu hiçbir zaman kabullenemediler. Yaşamlarının sonuna kadar bu acıyla yaşadılar. Kabullenmek çok zor. Çünkü insanların kabullenmesi için bir nedeni kendi kendine söylenmesi ve buna inanması gerekiyor. Genelde geri kalanlar yaşlıydı. Yaşını başını aldı veya hastalandı gibi nedenlerle ölümü kabullenir. Oysa abim 38 yaşında bir insan, tam da en verimli çağında öldürüldü. İyi bir dilciydi, dil devriminin öncülerinden biriydi. Aynı zamanda eleştirmendi. Eleştirmenliği ile öne çıkmıştı. Eleştirmen olmak çok kolay bir şey değil. İyi bileceksin ki eleştireceksin. Türkiye'de o zamanlar en etkili isimlerden bir tanesiydi. Zaten Türk Dil Kurumu'nun kurultayına giderken öldürüldü. Nasıl bir kişiliğe sahipti? Çok sevecen, çok insancıl bir insandı. İnsanları severdi. Hiç kimseye bir kötülüğü olmamıştır. Müthiş adalet duygusu olan bir insandı. Haksızlıkları asla tahammül edemezdi. Şunu da anlatayım. Askeri sınava giriyordum. Sınava alınışımızda bir gecikme oldu. O zaman onların bu adaletsiz davranışına büyük tepki göstermişti. Sosyal adalet duygusu müthişti. Yaşama alanına damgasını vuran bence en önemli özelliği dürüst, adaletli, sevecen ve insancıl olmasıydı. Bir de akıllı bir çocuktu. Çok zekiydi. Çok okuyan bir insandı. Tabii onun kişiliğinin gelişmesinde Roma Üniversitesi'nin büyük katkısı oldu. Sanatın Öyküsü kitabını dilimize çevirdi. Bu çeviriyle Türk Dil Kurumu'nun çeviri ödülünü aldı. Bu kitap çok yankı uyandırmıştı. Geçen gün kitapçıda gördüm. Çok üzüldüm. Bir başka iki öğretim üyesi almış, bunu tekrar çevirmişler. İçine de yazarın yaptığı değişiklikler olmuş da ilk çeviriyi abim yapmış. Ama kitabı onlar çevirmiş diye yazmışlar. Yani yazarı bunu baştan mı yazmış da bunları yeniden çevirmiş? Hayretler içerisinde kaldım. O çeviri büyük bir yankı uyandırmıştı. Umuyorum sanat çevreleri bunu iyice incelerler. Abinizin öldürülmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? O sıralarda 33 yaşında bir yüzbaşıydım. Biliyorsunuz o zamanlar günde 25 kişi öldürülüyordu. Bana göre ağabeyimin öldürülmesinin tek sebebi çok sevilmesiydi. Ağabeyim çok sevildiği için öldürülmüştür. Biliyorsunuz terörün amacı sansasyon yaratmaktır. O seçilmiş. Yani öldürülmüş olmasının yararını hala anlamış değilim. Onu öldürenlerin de bunun ne gibi bir yararın olduğunu anladıklarını sanmıyorum. Türkiye'de her şey değişti. Solcu dediğimiz insanlar bugün sağcı oldu. Sağcı dediğimiz insanlar solcu oldu. Ağabeyimin sol düşüncesinin sadece ve sadece sosyal adalet anlayışı içerisinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Onun bütün düşüncelerinin ve ideallerinin merkezinde yurt sevgisi vardı. Ağabeyim Roma Üniversitesi'ni tam puanla bitirmiş bir insandı. Ona orada asistanlık önerildi. Ama ben memleketime gideceğim dedi. Buraya geldiklerinde geçim sıkıntısı çektiler. Yurt sevgisi vardı ve bu yurt sevgisi daha sonra başına çorap ördürdü. Bugüne kadar kalmış olsaydı parmakla gösterilen bir insan olurdu. Her alanda yararlı olabileceğini değerlendiriyorum. Ülkemize çok yararlı olabilecek bir insanı öldürdüler. Sonradan öğrendiğime göre onun bir de siyasete atılma durumu vardı. Rahmetli Ahmet Taner Kışlalı, Kültür Bakanı olunca kardeşime müsteşarlık teklif etmiş ama abim kabul etmemişti. Dedim ki keşke siyasete atılsaydı, o zaman öldürülmezdi. Çünkü onlar birbirlerini öldürmüyorlar. Siyasetçilere bir şey olmaz. Olağan bilim adamlarına falan olur. Herhalde onlar da siyasetçilerden daha değerli olduklarını düşünüyorlar ve onun için öldürülüyorlar. Teröristler siyasetçilere bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Çocukları ne yapıyor? İki oğlu var, Ergun ve Kemal. İkisi de evli, İtalya'dalar. Maria Agostina vefat etti. Bizim için çok üzücü bir olay oldu. Ayrıntısını bilmiyorum ama haber çıkmayınca evden öldüğünü anlaşılmış. Çocukları Türkçeyi unuttular. Onlarla İngilizce konuşuyoruz. Aradan uzun yıllar geçti. İşleri iyi, geçim sıkıntıları yok. Anladığım kadarıyla Türkiye'ye küstüler. Babaları öldürüldü Türkiye'de. Ölümünden sonra Agostina burada yaşamak istiyordu. Tanık olduğu için bu yaşam polis nezaretinde bir yaşamdı. Sıkıcı bir hayattı. Ben de onlara İtalya'ya gitmelerini önerdim. Yengem ağabeyimi çok seviyordu. Çok büyük bir aşk yaşadılar. Ağabeyim İtalya'dayken babama bir mektup yazdı. Baba, ben evleneceğim diye. Babamla annem bu evliliğe rıza göstermediler. Ama ben ağabeyimin kararlılığını anlamıştım. O zamanki kafamda düşündüm. Bu evliliğe hayır deseniz ne olacak diye. Babamı bu konuda ikna ettim. Ve bunun üzerine bir mektup yazdım. Altına da at imzanı dedim babama. Böylelikle ailenin bu konuda bir ayrışma yaşamamasını da sağlamış oldum. Bu nedenle de mutluyum. Sonra yengemi kabullendiler, çok sevdiler. Yengem kocasına ve bize karşı çok saygılıydı. Geleneksel bayram günlerinde sabahtan gelirlerdi. Bayram sofrasında hep beraber olalım diye. Ailemiz ondan çok mutlu oldu. Türk gelin olsaydı belki o kadar bile yakın olmayabilirdi. Abim kısa yaşamına rağmen çok dolu dolu bir hayat yaşadı. Bazen şaşarım. 38 yıla bunları nasıl sığdırdı diye. Nasıl isim oldu edebiyat çevrelerinde, üniversite çevrelerinde. Bugün bile çok şaşarım. Arkadaşlarına her rastladığımda düne dönüyorlar sanki. O kadar büyük bir sevgiyle, heyecanla anlatıyorlar ki. Bu insan sevgisiyle insanlarla nasıl bağ kurmuş ona şaşarım. Yıllarca annem Hacettepe Üniversitesi'nin hocaları tarafından tedavi edildi. Hep ona kanat gerdiler, sevgi gösterdiler. Şimdi de inanıyorum, Hacettepe Üniversitesi'ne gitsem ben, Bedrettin Cömert'in kardeşiyim desem, herkesin gözü parlar. Tabii ben çok mutlu oluyorum bu sevgiye. Bu sevgi yaşamının en önemli özelliğidir. Soruşturma ve dava sürecine ilişkin ne söylemek istersiniz? Türkiye'de o zamanki terörün durumundan dolayı annem ile babam, benim de ağabeyim gibi hedef olmamdan hep endişe ettiler. O nedenle bu davaları, olayları çok sorgulayan, arkasından giden bir insan olamadım. Bunun bir yararı olacağını pek düşünmedim. Şimdi de aynı fikirdeyim. Rahmetli Uğur Mumcu sağken Diyarbakır'a gelmişti. Terör olayları zamanında. Orada evinde karşılaştık. O bana davanın seyrinden söz etti. Katillerin Almanya'da olduğunu ondan öğrendim. Zaten biri orada öldürüldü. Diğeri de Türkiye'ye iade edildi. Daha sonra aftan yararlandı. Adını sanın da inanın bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Lanet olsun. Ben bu muhasebeyi kendi kendilerine yapmalarını istiyorum. Bundan ne elde ettiklerini, bugün hesap veremiyorlarsa yarın Tanrı'ya mutlaka vereceklerdir diye düşünüyorum. Bir öç alma duygusu içerisinde hiç olmadım. Bu konuda bugüne kadar lehime bir şey yapmak için ne görevimi ne de makamımı kullandım. Bundan sonra da kullanmayı düşünmüyorum. İnsanların Türkiye'de çok değiştiğini gördüm. Zihniyetlerin çok değiştiğini gördüm. Önceden asılı komünist dedikleri bugün vatansever olarak izleyebiliyorsunuz. Çok şey değişti Türkiye'de. Aslında uğrunda ölenecek şeyler değişmedi de öldürenler değişti. Vatan millet sevgisi, vatanımızın menfaatleri, bunlar uğruna ölenecek şeyler. İçinde bulunduğum meslek itibarıyla buna yemin etmiş bir insanım. Öldürülenler hep değişti. Saldıranlar hep değişti. Saldıranlar zaman zaman niye saldırdıklarını bilemediler. Bugün de var saldırılar. Terör olayları hala bitmedi Türkiye'de. Terör olayları değişik bir nedeni oldu bugüne kadar. O zamanlar neden olarak koydukları şeyler, bugün artık nedeni olmayan şeyler. İnsanlar iyi bir evrime ulaştı diye düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ülkemizin eğitimsizliği, fakirliği, sosyal yaşamın adaletsizliği, Türkiye'de benzeri olayların olmasına neden oldu. Hepimize düşen görev bence herkese eğitmek. İnsanları eğitmediğiniz sürece, bu kafaların içini değiştirmediğiniz sürece bu gibi olayları önlemek çok zor. Ülkemiz ne zaman refah seviyesini yakalamaya kalksa, kendi kendini ayakta durmaya başlasa dış güçler bunu karıştırmak istiyor. Bir coğrafyada güçlü bir Türkiye'yi kimse istemez. Türkiye'de her zaman maşalar oldu. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. İnşallah bu gençlik her şeye sahip olacaktır. Öyle kafası örümcekleşmiş, değişik fikirlerin, inançların arkasından koşan, değişik ülkelere hizmetten zevk alan insanlara bir tek eğitimli Türk gençliğinin dur diyeceğine inanıyorum. Bu hizmetiniz için de teşekkür ederim. Ağabeyimi ne kadar anlatabildim bilemiyorum. O benim nazarımda, benim anlatımıma sığamayacak kadar büyük bir insan. Ekim 2006. Belkisizlik. Sanki adamlıktan öteyim. Delik deşik olmuşum sabıkadan. Yanımda tomarla şiirlerim. Gelir misin? Yatağında sinsi bir düş. Damar damar olmuşum gecende. Bir hoş delirmişim bir hoş. Gelir misin? Üstelik hiç ederine saygınlığım. Çakı gibi bir öpücük duysan yüzünde. Gelir misin? Sonuçsuz. Sonsuz kavgalarla doluyum, yalnızım. Tek duvar benim karanlıkta kendini yankılayan ölgünüm. Bu türkü çok yaşlandı artık. Bu maviye her zaman tanıklık edemem. Anlamıyor musunuz? Kendimi yanıtlamaktan usandım. Pestilimi çıkardı amaçsız geçen günler. Bağırsaklarımı deşsin istiyorum kalabalık. Yüzüme yüzüme saldırsın sıkıntı. Yeter ki ölümüm gürültülü olsun. Yeter ki ölümüm gürültülü olsun. Bedrettin Cömert. Şiirde duygu, Bedrettin Cömert. Şiirde yalnızca düşünceyi baş köşeye oturtan görüşle, duyguyu tek yapıcı öğe sayan tutum arasında ne gibi bir seçme yapılabileceğini soruyorum kendime. Bu soruya verilecek cevabın ise şiirin somut algılanma sürecinden çıkarabileceği kaçınılmaz çıkış noktası sayıyorum. Genel dünya görüşümüz ne olursa olsun, yalnızca düşünceyle şair olmayacağı gerçeğini yatsımak olanaksız. Çünkü salt mantık bağlantılarıyla, soyut birleşmelerle kurulmuş yaratıları bir kenara itiyor. Bu örnekleri soğuklukla, cansızlıkla suçluyoruz. Hemen aynı düşünceleri taşıyan inceleme yazılarıyla özdeşlik kuruyor, inceleme görevinde yüklenen bu tür yaratıları ukalalıklarla damgalıyoruz. Bu noktada duyguyu öne geçirmek kaçınılmaz gibi görünüyor. Fakat pratik deneyimlerimiz duygu konusunda da bizi aynı sonuca götürüyor. Okuduğumuz bir şiirde boyutları akılsalın sınırında dışına kayan ölçüsüz, abartmalı bir duygu topluluğuyla karşılaştığımızda onu da itiyor ve şairini duyguculuğa düşmekle, özel duygularının gizliliğini bağırtlak bir denetimsizlikle dışa vurmakla suçluyoruz. Düşünce gösterişi yapan örneklerden olduğu gibi duygu kusan örneklerden de tiksiniyoruz. Öyleyse dengeyi ve sınır çizgisini nerede arayacağız? Sanıyorum insanın iç yetkilerini çalışma biçiminden yola çıkma bazı güçlükleri öncelikle aşmamızı sağlayacak. Yetilerimizin çalışma biçimini patolojik olmayan koşullar içinde anlıyorum. Günlük yaşamımızda iç dünyamızın oluşum sürecinde düşünce ve duyguyu kesinlikle birbirinden ayırt etmek olanaksız. Böyle bir sınır çizgisi çizmek ancak düşünce ve duyguyu etkinliğimiz üzerine düşünsel bir yöntemle eğildiğimiz zaman mümkündür. Bu ise bir soyutlamadır. Soyutlama elbette gerekli bir işlemdir. Belki de bu soyutlama gücümüz yardımıyladır ki içimizin hiçbir zaman tek çalışmadığını anlıyoruz. Yetiler arasında oran ne kadar çok olursa olsun her yeti her an birlikte çalışıyor. Her şeyi sıfırdan başlattığımızı düşünelim. Bir an ve ancak zihinsel bir soyutlama ile böyle bir varsayımda bulunabileceğimizi unutmayalım. Benim sıfır noktasındaki duygulanmam, örneğin beş noktasındaki duygulanmamla bir olmayacaktır. Sıfır noktasında kuramsal olarak düşünce ve duyguyu birbirinden tamamıyla ayrı olarak hareket ettirsek bile, düşüncenin de iki nokta arasındaki zaman süresinde etkinlik gösterdiğini yadsıyamayız. Düşünme etkinliğim sıfır noktada duygu biçimini, duygu şiddetini, duygu niteliğini kuramsal olarak etkilememişken, beş noktasındaki duygulanmama ister istemez katkıda bulunacaktır. Bir yandan duygu etkinliğimin süreç halindeki deneyimlerle kendi kendini zenginleştirmesi var. Öte yandan aynı süreç içerisinde düşünce etkinliğimin gelişimi ve her iki etkinliğin tek bir kişilikte somutlaşması. Daha açık bir deyişle 5 noktasındaki duygulanma biçimim. O noktaya dek geliştirdiğim düşünce birikimlerinin izini taşıyacaktır. Bazı saplantı duygulardan niçin zamanla kurtulunur? Ve duygular akılsal sınırlara çekilirler. Niçin düşünce gittikçe gelişir? Niçin her zaman her şeyi düzeltir denir? Niçin beğeni ilk düzensizliğini ve dağınıklığını aşarak soyut olmasalar bile varlığı yadsınamayan güdüsel kurallarla ulaşır. Bu ve benzeri sorulara kolayca cevap verebileceğimizi sanıyorum. Çünkü 5 noktasındaki duyunun niteliği 0 noktasına göre nasıl değişikse, 5 noktasından sonra gelen evrelerdeki duyunun niteliği de daha zenginleşmiş, daha derlenip toparlanmış ve kendini daha denetir bir özelliğe ulaşmış olacaktır. Önceden söylediğimiz gibi duyunun kendi çizgisindeki gelişimini soyut olarak ele alamayız. Duyunun gelişimi yalnız kendi çizgisindeki oluşan değişimlerle oluşmakta. Bunda düşüncenin geçmiş duygular üzerinde duruşunun, onları düzenleyici etkinliğinin doğal bir payı vardır. Duygusal hamlıklarımızın sonradan bu hamlıklar üzerine düşünmemiz ve davranışlarımızı buna göre ayarlamamız sonucunda gittikçe azalması ve ortadan kalkması bunun en somut bir örneğidir. Günlük iç ve dış yaşantımızda düşünce ve duygu arasındaki sürekli geçişim, bir kişilik olarak kendimizi yaratmamızın hiç de gizli olmayan bir gizidir. Bu söylediklerimizi kuramsal bir öncül sayarsak, şiirin de bu iki temel öğeden ayrı düşünülmeyeceği ortaya çıkar. Bu nedenle ne yalnız düşünceci, ne de yalnız duygucu şiir görüşü inandırıcı görünüyor. O halde şiirde duygu ve düşüncenin şiir olarak var olma koşullarını saptamak zorundayız. Biçimsiz şiir olamayacağı konusunda hemen herkes aynı düşünce içinde. Salt içeriği savunanlar bile sonunda içeriğe uygun biçim aramaktan kendilerini alamıyorlar. Bu gerçeği kuramsal akıl yürütmelerden önce gerçek şiir yapıtlarıyla düşüp kalkmamızdan çıkıyoruz. Peki biçim ne demektir? Adı üstünde. Bir şeye biçim vermek demektir. Biçim vermek ise bir seçme işlemidir. Bir öğeyi alıp ötekini bırakmaktır. Veya bir öğeyi oraya değil de şuraya koymak demektir. Böyle bir işleme soyutlamadan başka bir ad verilebilir mi? Peki soyutlama akılsal nitelikte bir işlem değil midir? Başka bir deyişle ilk bakışta rastlantı gibi görünen biçimsel sonuçlar aslında düşünme yetimizin bir sonucu ürünü olmak gerekir. Bu yetinin belirli kurallara göre önceden saptanmış bilgiler ışığında gerçekleştiğini savunmuyoruz. Bu yeti giderek öznel gücün de yardımıyla güdüsel bir işlem biçiminde kendini gerçekleştirebilir. Belki de öznel güç, sanatçı yeteneği, doğa vergisi, esin dediğimiz şey bu güdüsel düşünme yeteneğidir. Bu kendiliğinden soyutlama gücüdür. Şiirde duygunun güdüselliğin bir sonucu olmadığını gördük oysa. Böylesi yollarla ortaya kalan yaratıları duyguculukla, ağlamakla, romantizmle suçladık. İşte düşüncenin sanatçıya özgü bir güdüsel denetimi, bu kendiliğinden düzen verme yeteneğini aracılığıyladır ki en şiddetli duygular kişisellikten çıkıp, aklın seçme süzgecinden geçip, her okurda somutluluğun bir veya birkaç yönünü gerçekleştiren tümel bir nitelik kazanırlar. Şiirin tek oluşturucu öğesi duygu olsaydı, bu duyguya herhangi bir sınır çizmeseydik, her duygu kendiliğinden şiir olmak gerekirdi. Oysa diziler arasında bizi inandırmayan, bize gerçeğimsi izlenimini vermeyen duygular, pratik hayatta daha şiddetli, daha gerçek olabilirler. Ama duyguların oluşum süresi içindeki gerçeklikleri, pratik yaşayışın egemenliği altında bulunan salt tutkudur. Ve düzenden, dolayısıyla sınırdan yoksun bir akışı içindedirler. Oysa sanat eseri doğa değildir, insanın doğaya karşı egemenliğidir, zaferidir. Şairi bir yana bırakıp günlük yaşantımızda duygularımıza karşımızdakine ilettiğimizi anları anımsayalım. Dilimizin ucundan gelen sözcükleri pot kırmamak için elimizden geldiğince tartmaya çalışırız. Aynı duyguyu şu biçimde söylersek alaya alınırız da bu biçimde söylersek inanılırız. İnsanın sözcükleri tartarak söylemesi başlı başına bir seçme işlemidir. Akılsal bir denetimdir. Günlük konuşmada bu böyle olduğuna göre şiirdeki denetim sorununun nedenli önemli olduğunu tahmin etmek güç değildir. Düşünceye gelince şiirde düşüncenin düzenleyici, birleştirici etkinliğini kabul ettikten sonra şiirde düşünce yoktur demek çelişki olur. Elbette şiirde düşünce, salt düşünce ve kavram olarak yoktur. Ama somutlaşmış, imgenin plastikliğinde tikel öğelerine kavuşmuş, canlanmış, ete kemiğe bürünmüş kavram olarak vardır. Ama düşüncenin ete kemiğe bürünmesi birçoklarının sandığı gibi düşünceyi düşüncelikten çıkarmaz. Doldurulmuş kavram demek olan imgenin doluluğu ancak o kavramla vardır. Özetlersek, Duygu tek başına nereye gideceği kestirilemeyen bir akıntı, bir boşalımdır. Ona uygun yönünü vermek, düşüncenin işe karışmasıyla, duyguyu yok etmeden, onun akılsal sınırlara sokmasıyla, onu sanat düzeyinin gerçeğimsi ve içten kılmasıyla olur. Bu işlem bir soyutmadır. Sözcüklerle, seslerle, söz dizimiyle oynamak da bu soyutlamanın pratik yönüdür. Sözcüklerle, seslerle, söz dizimiyle oynamanın belli bir amacı vardır. Bu amaç söylemek istenilen şeyi en etkili ve kalıcı bir biçimde söylemektir. Yalnız bu amacın varlığı bile biçimin bir akıl sürecinin gerektirdiğini kanıtlar. Düşüncenin kendi kendine denetlemesi de aynı yollarla olmak gerekir. Sanatçının öznel gücü, sanatçı yeteneği biçiminde gerçekleşen düşünce, kavramların soyut çıplaklığıyla yapıta girmesini önlüyor. Onları bir maddeye sokuyor, kavram olarak özlerini yitirmeden onları görünümleştiriyor. Kavramı, kavramın tabiatına uygun tikel görünümlerle ve amaca göre besliyor. Kısaca şiirde kavram, ete kemiğe bürünür, Yunus diye görünür. Yansıma, Mayıs 1972. 11. ayrımın sonu, sayfa 152.